Geniş mi cihan? Merhaba sevgili dinleyenler. Çeşme Cihan programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran birlikte hazırlıyor programımızı. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşme Cihan TR mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kudret Bülbül, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk. Yanımıza. Teşekkür ediyorum.
24-25-26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski idare amiri Salim Uslu, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ve bugün 15 Temmuz katil robotların kanlı kalkışmasını konuşacağız efendim. Hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Türk milleti büyük bir kahramanlık destanı yazdı ve darbeciler kısa bir sürede püskürtüldü, kazanan demokrasi oldu. Yayınımıza başlarken 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Uslu, sizinle başlamak istiyoruz efendim. O gece, 15 Temmuz 2016 gecesinde neler yaşandı efendim? Mecliste neler oldu?
Çok teşekkür ederim. Yani ben de doğrusu şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Aşağı yukarı 250 şehidimiz vardı o gün. Malum 2500 civarında da gazimiz oldu. Fakat iki gün önce de Srebrenica'da bir katliam yaşandı, biliyorsunuz. O katliamın 23. yıl dönümü törenleri yapılıyor şu anda. Anma toplantıları yapılıyor. Orada da hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetle anıyorum. Bunlar Müslüman coğrafyada maalesef ola gelen şeyler. Batının iki çifte yüzünü görmüş oluyoruz. İki yüzlüğün çifte davranışını, iki yüzlülüğünü görmüş oluyoruz. O açıdan ben doğrusu bu olayın biteni maalesef yadırgamıyorum. Yadırgadığım şey şudur. Batının iki yüzlüdür. Demokrasi diyenlerin demokrasi adına yaptıkları katliamlardır. İnsanlar üzerine bomba yağdırmış olmasıdır vesaire. Onları yadırgıyorum tabii. Yoksa Müslümanların başına gelen sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, her yerde hemen hemen ya da Bosna Hersek'te her yerde başımıza gelen şeyler bunlar. Bu 15 Temmuz 2016 yılında o gece ben evden helalleşip ayrıldım akşam saatlerinde. Gece Ordu'ya gidecektik. Numan Kurtulmuş Bakanımızla gidecektik Ordu'ya ve meclise geldim saat 5 geçe meclise geldim.
O zaman meclis idare amiri göreviniz var mıydı Sayın?
Vardı evet. Meclise geldim, bir anormallik gördüm tabii, yani evde helalleştim diyorum çünkü köprü kapanmış, bomba sesleri geliyor, ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Meclise geldiğimde kapıda, Çankaya kapıdan giriş yaptığımda yanımda polis arkadaşım ve basın müşaviri arkadaşım vardı. Orada polise sordum ki, kapıdaki polise, neler oluyor, hayırdır dedim. O da dedi ki, bize tatbikat var diyorlar ama maalesef karşıdan silah sesleri geliyordu. Karşı dediği yerde genelkurmaydı tabii. Şimdi daha sonraki süreçte baktım. Tatbikat var diye yalan konuşanlar daha sonra teröristlerle mücadeleye gidiyoruz diye yalan konuşmuşlar. Yani bu hareketin birinci vasfı takiyecidir. Yani yalan söylemekte hiçbir beis görmüyorlar bunlar. Neyse, içeri girer girmez meclise meclis başkanımızı haberdar ettim. Onun herhangi bir şeyden haberi yoktu. İsmail Kahraman Bey'i aradım telefonla, evinde. Ulaştım ve gereken durumu söyledim. Hassasiyetini söyledim, olayın vahametini. Bilgim yok dedi. Tekrar koruma daire başkanını çağırdım. Talimatları verdim. İçeriye yabancı kimseyi almayın, kapılara tedbir alın vesaire diye. Arabamı, özel arabamı bıraktım ve meclisin arabasını aldım. Ben özel arabamla gidip geliyorum, burada dahil olmak üzere. Meclisin arabasını aldım ve beni havaalanına bırakacak. O arada işte çıktım. genel bu sefer Dikmen kapıdan çıktığımda baktım ki genelkurmayın önünde yüzlerce ambulans dizilmiş peş peşe. Ve adeta arasından insan geçemiyor. Hepsi çalışıyor, hepsi. Peki kim istedi bunları buraya? Kim gönderdi? Hala muammadır. Yüzlerce ambulans. Peki içeride katliam olması lazım. Yüzlerce ambulans çağıran adam her kimse. Katliam varsa içeriden dışarıya çıkartıncaya kadar canı çıkar insanların. Zaten kan kaybından ölürler. Niye avluya alınmadı da dışarıya? Belli ki oraya bir barikat oluşturmuşlar. Ambulansları peş peşe dizmek suretiyle. Ben Milli Müdafaa Caddesi ile Eskişehir yolunu gördüm. İki tarafta ambulans doluydu. Öbür tarafları görmedim. Belli ki Genelkurmay'ın etrafında vardı ambulanslar çok sayıda. Ve adeta birbirleriyle bitişik nizamda durmuşlardı ambulanslar. Böyle hepsi çalışır vaziyette. Belli ki bir tedbir alınmış, bir barikat oluşturulmuştu. Düşündüm ki tankları kuramazlar. Ama şu ana kadar herhangi bir araştırma, soruşturma olmadı orada. Sonradan öğrendik ki Genelkurmay Başkanı, şu andaki Milli Savunma Bakanımız o zaman içeride mahsur alınmış ve bir başka yere götürülmüştü. Akıncı üssüne götürülmüş o zaman diye duyduk. Her neyse. Sonra orada ben geçtim. Yani bir istiyorum ki birisi gitme desin diye ama havalanına gittim. Havalanına gittiğimde zaten o da video kayıtlarında mevcut. Bu arada giderken yolda sosyal medyayı takip ediyoruz. Polis, koruma polisi diyor ki efendim polislerin eline silahları topluyorlarmış diyor filan. Uçaklar alçaktan uçuyorlar. Ya kim toplayabilir polislerin elinden silahları diyorum ben de kendi kendime. İhtilal şartları yok Türkiye'de diyorum. Bu ne iştir diyorum. Gittim orada bir kalabalık gördüm. Çocuklara dedim ki siz bilet çekin işlerini yaptırın ben kalabalığa bir bakayım dedim. Meğer bizim Efkan Bey oradaymış. Efkan Bey, Efkan Ala İçişleri Bakanı dışarıdan gelmiş. Ve o tarihte Efkan Ala'nın çok yiğitçe, kahramanca mücadele verdiğine tanık oldum. O akşam telefon ediliyor. Sağdan soldan telefonların birisi elinde, birisi kulağında sürekli olarak veya birisi getiriyor telefonu. Mesela Mehmet Akdeniz isimli bir arkadaş var, emniyet genelimiz, o arıyor. Diyor ki Beytepe Jandarma Birliği'nden çıkış hazırlığı var şu anda diyor. Geçen de Cumhurbaşkanımız gitti Beytepe Jandarma Birliği'nde. Biliyorsunuz cami açılışı yaptı orada. Hı hı. Bunun sembolik anlamı çok önemliydi. Oysa biz 2,5-3 sene önce o şeyde 15 Temmuz'da yaşarken Beytepe'den jandarma dışarıya çıkma hazırlığı yapıyor idi. Ve Efkan Bey o zaman talimat verdi. Dedi ki sakın ola dışarıya çıkartmayın. Oyalayın insanları dedi orada dedi. Çıkartmayın dışarıya dedi ve o gün insanlar çıkartılmadılar dışarıya. Asker çıkartılmadı dışarıya. Gerekirse 50 tane güvenli silahlı adama git alın ve onları çıkartmayın dedi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. O gün o yiğitçe, kahramanca mücadelesini ben tanıyorum. Sadece ben değil. Aynı zamanda Başbakanlık basın danışmanı o zamanki Sinan Bey şahittir. Bakan yardımcısı olan arkadaşımız Trabzonlu o tanıktır Sabahattin Bey. Ve onlarca orada tanımadığım insan var orada. Ve Efkan Bey'in orada yiğitçe mücadelesini tanıyorum. Her neyse saat 11 gibi gittim. Henüz başbakan çıkmadı daha radyoya, televizyonlara çıkmadı. Cumhurbaşkanı zaten 12.30'da çıktı malum. Sayın Bakan dedim ben sizin dışarıda olmanız çok önemli bizim için. Ama birkaç şey yapmanız lazım. Bir, burası güvenli bir yer değil. Sizin güvenli bir yere gitmeniz lazım. Çubuğa götüreyim ben seni dedim. Aklımdan film şeridi gibi geçti o aktı o ara bütün şeyler. Sonra Çubuk'ta bir arkadaşımın evi var orası. Köy evidir. Ben dedim battaniyeleri gererim. Siz orada dışarıda olun. Siz emniyetin başında siz varsınız. Güvenlik güçlerinin başında. Belki 2 saat sonra durum değişebilir. Kim bilir. Yani sizin dışarıda kalmanız önemlidir burada dedim. 2, halkı sokağa çağıralım. İlk defa yiğitçe direnelim dedim. 3. olarak da bu işi bugün bitirmemiz lazım. Yarın olursa gündüz onlar hakim olurlar her şeye dedim. Ve 4. olarak da dedim ki efendim bu halkı biz basın açıklaması yapın. Hala ben dahil ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kamuoyu bilmiyor dedim. Yani ben tabii diğer yerlerden haberim yok ama sosyal medyayı takip ediyorum. Çorum'da kan gövdeyi götürüyor diyor. Bakıyorum Çorum'da asker yok. Asker sokağa çık diyor. Çorum'da asker yok. Yani birkaç tane karakol var sadece. Yani askeri acem birliği falan olsa yine anlarım onu da öyle bir şey yok. Yani belli ki yalan haber üretiliyor bir yerlerden. Evet. Bir algı oluşturuluyor. Her neyse sonra işte Başbakan çıktı, sonra Cumhurbaşkanı çıktı televizyona ve bize çağrı geldi, olağanüstü meclis toplanıyor diye. Ben geri meclise geldim o gün, çevre yolundan meclise geldim Çankaya'dan ve başbakanın önünden geçtim. Arabaları polis durdurdu. Dedim ki kardeşim, bu polis mi asker mi belli değil yani, kimin durdurduğu. Bizim polise sordum, o da polis efendim dedi. O zaman dedim çağır bakayım dedim, çağırdı yanıma. Dedim ben kardeşim meclis idare amiriyim, meclise gitmem lazım görevime dedim. Benim arabayı bıraktı. Halbuki tanklar daha sonra o araçların üzerinden geçtiler. Hiç de araçları orada barikat gibi oluşturmanın anlamı yokmuş. Onu sonradan anladık tabii.
Evet.
Sonra döndüm ara sokaklardan geçtim ve meclisteki malum o gün 83 vekil vardı. Sonra 103 falan oldu. 103-106 vekil falan nasıl olduysa bilmiyorum ama AK Partililer çoğunluktaydı. MHP'liler vardı ve CHP'li vekiller vardı. Sabaha kadar o gün meclisten çıkamadık dışarıya. Bombalar üzerimize yağdı. Bekir Bozdağ bakanımız o gün tam kürsüde konuşurken bomba atıldı ve ben de arkasındaydım hemen.
Ve meclis gazi unvanını aldı.
Evet, meclis gazi unvanını aldı ve o hak ederek aldı o unvanı tabii, ikinci kez gazi oldu.
Sayın Bülbül, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. O gece neler yaşadınız? Hain darbe girişiminin yaşandığı gecede neler hissettiniz? Buyurun.
Ben de öncelikle şehitlerimizi rahmetle anmış olayım. Gerçekten onlara çok şey borçluyuz. Yaralılarımıza acil şifalar zaten çoğu buldu. Mutlu bir hayat dileyelim. O gün gerçekten milletimiz bir tarih yazdı. Bizim tarihimizde maalesef darbe geleneği var. Kötü bir gelenek olarak bulunuyor. İnşallah bu yakın dönemdeki köklü değişikliklerden sonra, Sayın Vekilimizin de mecliste bulunduğu dönemlerde yapılan değişikliklerden sonra o vesayet sistemi büyük oranda tasfiye edildi. Tekrar böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ama 15 Temmuz'u diğer darbelerle kıyasladığımızda şöyle bir farklılık var, şöyle bir kötülük var diyelim. Önceki darbelerde Türkiye'de doğrudan halkına silah sıkan, doğrudan sivil insanlara ateş eden bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmamıştık. Ama 15 Temmuz'da bunu açık ve net bir şekilde yaşadık. Bunu uluslararası bir örnekle ifade ederek daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. 90'lı yıllarda Çin'de de bir darbe girişimi olmuştu ve bir onurlu delikanlı, bir Çinli delikanlı tankların önüne durmuştu Sayın Vekilim. Çinli darbeciler bu kadar kötülük dolu olmadıkları için yürekleri içi geri çekilmişlerdi. Ama bizimkinler sivil insanları ezip geçtiler. Bu nedenle bu kadar ölümler olmuş oldu. Ben o gece ne yaptım? O gün, o zamanlar bir kamu kurumunun başkanıydım, başında bulunuyordum. Akşam saatlerinde eve geldim. Ankara'da uçaklar uçuyor. Bir olağanüstü bir durum var. Bürokrasiden değişik arkadaşlarla diyalog halinde değişik görüşmeler yaptık. Herkes olağanüstü bir şeyler olduğunu az çok ifade ediyor. Ama 40 yaş ve üzeri insanlar bilirler Sayın Vekilim. Bu tür durumlarda herkesin aklına ilk gelen şey darbe girişimidir. Dolayısıyla bizzat ne olduğunu anlamasak da benzer bir duyguya hepimiz kapıldık. WhatsApp'tan, şuradan buradan insanlarla istişare ederek sizin ifade ettiğiniz gibi bir an önce sokağa çıkılması gerektiği konusunda hemfikirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha sonra sokağa çıkma çağrısı yaptıktan sonra ben de evimde abdestimi aldım. Eşimle vedalaştım ve evime yakın olduğu için AK Parti'nin önüne gittim. İlk başta daha az düzeyde bir katılımcı vardı ama ağır ağır katılımcı sayısı çok sayıda arttı. O arada tabii uçaklar alçaktan uçuyorlar. İnanılmaz ses bombaları, ne deniyor ona bilemiyorum. Ses bombalarıyla çok alçaktan çok taciz ederek uçuyorlar. Binlerce, belki de on binlerce insan olduk AK Parti'nin önünde. O kadar alçaktan uçuyorlar ki ve o bir ifadesi var onun. O ses bombaları bırakarak uçuyorlar. Ve görüyoruz ileride bir yerlere yukarıdan aşağı, daha sonra anlıyoruz bunların bomba olduğunu. Ama o zaman bilmiyoruz. İnsanlar bilmiyor. Çünkü her gün böyle bir durumla karşı karşıya kalmıyorlar. Uçaktan atılan bombaları bomba olduğunu çok bilmiyoruz. Işıkla aşağı bir şeyler geliyor. Hani biz o sıralar AK Parti'nin ön tarafına herhalde bunlar gönderiliyor, bu bombalar diye düşünüyorduk ama gece yakın görünüyor mesafe. Ertesi gün anladık ki o bombalar Genelkurmay'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve çok yakın
Ankara Emniyeti'ne
ve Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı merkezine, külliyesine de gönderiliyor. Ama binlerce insan oradayken Sayın Vekilim, Allah-u Teala sanki o gün insanların üzerinden korkuyu adeta sildi aldı.
Evet.
Ya bir tek insan, yani bomba bırakılsa hepimiz o esnada şehit olmuş olacağız. Bir tek insan sağa kaçmaz mı, sola kaçmaz mı? Bir tek insan korkmaz mı? Daha sonra işte sala sesleriyle birlikte hemen yanımızdaki bir camiden de sala sesleri verilmeye başlandı. Bununla birlikte insanlar çok ciddi bir şekilde tepkilerini ortaya koydular. Ben daha sonra farklı sorularınız da olacaktır. Elbette bu terör örgütünün felsefesine, neler yaptığına, yöntemine, uluslararası ilişkilerine, tehdit ortadan kalkıp kalkmadığına, ama böyle bir o gün ne yaptığımıza dair bir girişte başlamış olalım.
Evet.
Lafınızı unutmayın da şöyle bir şey oldu. O gün benim büyük kızımla oğlum evden çıkmışlar. Gelmeyin dememe rağmen küçük kız da gelmek istedi. Ona gelme dedim. Özellikle şeyde kal dedim. Anneniz orada rahatsızlanır. Allah korusun başına bir hal gelir diye. Daha önceki darbelerden de tecrübemiz var. Ama büyük kızımla oğlum dinlememişler. Gelmişler. O saatte meclise gelmişler. Çok zor evet. Koşullarda. Meclise geldiler ve giremediler, biliyor musunuz? Sonra tesadüfen ben havalandan gelince onları da şeyden almış oldum. Ayrancı kapıdan almış oldum. Haber gönderdim, oradan aldık içeriye. Çocuklar sabaha kadar benimle kaldılar mecliste.
Sayın Vekilim, o gün sizin yaptığınız meclisin açık olması çok tarihi bir adım. Niye tarihi bir adım? Çünkü ordunun içerisinde kimin ne olduğu, kimin ne yapmak istediği çok net
belli değildi,
bilinmiyor. Bir grup darbe kalkışması içerisinde ve buna karşı olan tabii ki vatanını, milletini seven, vatanperver insanlar da var, ama karşı tarafın gücünü bilmiyorlar. Dolayısıyla bu çatışmada milletin sokakta olması, meclisin açık olması çok ciddi bir şekilde güç verdi, moral verdi.
Şöyle bir şey var. Şimdi birinci kez aradım Sayın Başkanımızı, bilgisi yok idi. İkinci kez aradım hemen Meclis Başkanımızı ve size ihtiyaç olabilir, meclise gelin dedim. O ara meclise hemen abdest aldı ve meclise geldi Sayın Başkanımız. Ben havalanına gittim, meclise geldi. Meclise geldiğinde bizim meclisteki koruma daire başkanı o zaman sizi koruyamayız efendim demiş.
Meclis başkanımıza
eve gidin, siz gidin demiş. Meclis başkanımız da Allah'tan, Allah ondan razı olsun, eve gitmemiş. Doğru başbakanlığa gitmiş, Çankaya'ya. O ara bazı bakanlarımızla beraber başbakanlıkta toplantı yapmışlar. Bazı vekillerimiz, Ankara vekillerimize gitmişler. Ve başbakanlıktaki toplantıda bu meclisin olağanüstü toplanma kararı alınmış o gün. Olağanüstü toplanma kararı aslında topluma moral oldu.
Evet.
Topluma moral oldu ve belki de bu 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları caydırıcı, onları azdırıcı da olsa caydırıcı bir unsur olarak o gün önemli bir görev yaptı diye düşünüyorum meclis.
Efendim, Fethullahçı terör örgütü nasıl örgütleniyor? Nasıl bir örgüt?
Vallahi Fethullahçı terör örgütünün nasıl örgütlendiği malum. İşte eğitim veriyoruz adı altında bir sistem oluşturmuşlar. Abi sistemi geleneksel bir sistemdir. O sistemle, ama şunu net gördük ki davalarda da görüyoruz, ifadelerde de. Yani bunlar askerden daha fazla disiplinli bir yapıdalar ve takiye bunlar için çok meşru sayılmıştır. Uluslararası bir kısım güç odaklarının emrinde olduğunu biz biliyoruz. Bunu zamanla gördük. Nitekim 15 Temmuz'un hem siyasal hem ekonomik sonuçları itibariyle incelendiğinde 15 Temmuz'un aslında Türkiye'nin işine yaramadığını, Türkiye'yi yolundan alıkoymaya, Türkiye'yi meclisi bırakmaya yönelik olduğu apaçık belli. Bu durumda Türkiye'yi meclisi bırakmaya yönelik kim çalışabilir? Kimin işine gelebilir? Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi kimi rahatsız edebilir? Elbette Batı'yı rahatsız etmiştir ve Batı'nın emrindeki bu örgüt Batı'nın himayesine girmiştir ve Batı'nın talimatıyla, emir ve talimatıyla hareket etmiştir. Ben hiçbir şekilde bunların iyi niyetli olduğunu inanmıyorum. Nitekim Sincan'daki duruşmaları izlediğimde de görüyorum ki sürekli takiye yapıyorlar bu örgüt. Sürekli rol kesiyorlar ve ne yazık ki rol yaptıkları besbelli. Yani onu görüyoruz. Duymadık, görmedik, bilmedik ve bize talimat verildi ki en ince teferruatına kadar hayatlarını anlatıyorlar, ama esas darbeyle ilgili ilişkilere gelince sorulan sorulara karşı bilmiyoruz, duymadık, görmedik, unuttuk gibi gerekçeleri sürülüyor. Belli ki rol kesiyorlar bunlar. Kendilerine verilen talimatlar böyle, bu yönde. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin güç kazanmaya devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri iade etmek zorunda kalacaktır. FETÖ terör örgütünün başı olarak onu. Başka çaresi yok bunun için.
Sayın Hocam, sizin de görüşlerinizi almak isteriz efendim. FETÖ'nün yapısıyla alakalı neler söylemek istersiniz?
Bu hafta yazdığım yazdan da hareketle bu programın ismini Katil Robotların Kanlı Kalkışması şeklinde koyduk. Türkiye dışındaki insanlar belki bu katil robotların kalkışmasını filmlerde görmüş olabilirler. Filmlerde senaryolar üretilir. Bazen bazı robotların ya da bazı tarikat üyelerinin ya da virüs verilen bazı insanların değişerek
dönüşüyor. Ya da mankurt demek lazım.
Doğru. Mankurtların hatta haşhaşinlerin ya da Frankensteinlerin esasen üretilen bir tür insan profilinin, tipolojisinin dünyayı ele geçirmek için yapar çaba ve buna karşı verilen mücadeleleri filmde görmüş olabilirler ama Türkiye'de insanlar bunu bizatihi gördüler. Senaryo gereği değil, hayatlarını ortaya koyarak böyle bir mekanizmayı alt ettiler. Dolayısıyla FETÖ nedir, nasıl örgütleniyor? FETÖ küresel bir projedir, bunu başta teslim etmek gerekiyor ama esasen bu senaryolarda olduğu gibi insanları okulları aracılığıyla bir şekilde kendilerinin bildiği yöntemlerle gizli bir mekanizmayla ve çoğunun bilmediği başka tür vaatlerle bir tür robota ya da Frankenstein'a ya da mankurta ya da haşhaşin denilen tarihteki o örneklere dönüştürüyorlar. İlk başlarda bu şekilde tamamen elde ettikten sonra değişik ülkelere kendi insanlarını gönderiyor. FETÖ küresel bir proje, çoğunlukla sanılır ki sadece Müslümanları ilgilendiren bir unsur. Bunu buradan belirtelim. 170 ülkede var oldukları, örgütlü oldukları söyleniyor. Dünyada 170 Müslüman ülke yok. Dolayısıyla esasen bu küresel bir istila projesidir. Küresel bir, ne derler, bütün insanlığı elde etme, aynı senaryolarda olduğu gibi istila etme projesidir. Daha sonra konuşacağız. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de bu proje alt edildi. Ama pek çok ülkede okulları vasıtasıyla insanlar hala bu örgüt tarafından değerleniyor, bu örgüt tarafından örgüte dahil ediliyor. Tabii çok da sürecli olmak istemiyorum. Çünkü görünümleri son derece sivil. Son derece ne derler, demokratikmiş gibi, iyiymiş gibi görünüyor. Ben de pek çok uluslararası buluşmamda büyükelçilere, ilgili de bakanlara ya da ilgili mevkidaşlarımıza söylediğimizde tırnak içerisinde bunlar tırnak içerisinde iyi çocuklarmış gibi bir şey söylüyorlar. Bunu anlamak biraz zaman alabiliyor. Daha sonra tekrar değinebiliriz. İlgili ülkeler şuna baksalar bunu anlarlar. Bu okuldan mezun olan öğrenciler mezun olduktan sonra nereye gidiyorlar? Hangi devletin kurumlarına yerleşiyorlar? Buna baksalar bunu çok net bir şekilde görebilirler. Dolayısıyla bu mekanizmayı, bu küresel mekanizmayı, yani sıradan insanları hangi mekanizmalarla bir terör örgütü unsuruna dönüştürüyorlar, mankurtlaştırıyorlar, aslında bu tam anlaşılabilmiş değil. Dolayısıyla tüm dünyadan psikologlar, sosyologlar, belki din adamları, belki bilim insanları, tıp insanları bunu yoğun bir şekilde çalışılmalı. Bu esasen çok ciddi bir tehdit. Niye? Çünkü bu virüsten, filmlerde belki çok rahat temizlenebiliyor ama bu virüsten etkilenen Türkiye'de ve örgütlendiği bütün ülkelerde yüz binlerce insan var. Bu insanları tekrar düşünebilen, tekrar akledebilen, tekrar sorgulayabilen insanlara dönüştürmezsek, o virüsle birlikte yaşamalarına devam edersek, o virüsün etkisiyle ya da aldıkları talimat gereği ne zaman, ne şekilde bir tehdit unsuruna dönüşebilecekler, bunu bilmemiz son derece zor. Talimat aldıklarında çok ciddi bir tehdit unsuruna dönüşebileceklerin somut örneği Türkiye'de maalesef Rusya Büyükelçisi Karlov'u bir FETÖ militanı tarafından öldürülmesidir. Dolayısıyla pek çok bilim insanının bu konu üzerine çalışması ve bu virüsün antivirüsünü üretmesi gerekiyor.
Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bu süreçte çok net gördük ki bunların siyasal amacı var. Yani biz her ne kadar küresel bir hareket ise de bunlar, biz küresel satranç isimli bir 15 Temmuz direnişi böyle bir sempozyum da düzenledik. Bu adamların siyasal amaçlarla kullanıldığı bir gerçek. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde, referandumlarda, en son seçimde bunları gördük çok net. Yani bunlar köşeye sıkıştıkça pençelerini gösteriyorlar, gerçek yüzlerini görüyoruz bunların net bir şekilde ve siyasal bir örgüt bunlar. Hiçbir şekilde sivil toplum örgütü denemez.
Tabii ki.
Sivil toplum örgütü dünya gerçekleriyle, dünya evrensel hukukla sivil toplumun vicdanını, kamuoyunun vicdanını temsil eden kurumlardır, yapılardır.
Evet.
Ve sivil toplum, üniformalı toplumun tersi demek değildir. Kamu vicdanını temsil eden toplum demektir sivil toplum. Oysa bu insanların kamu vicdanını temsil etmediğini, başka unsurların alet olduğunu görüyoruz. Eğer kamu vicdanını temsil ediyor olsaydı, kamu vicdanının son seçimlerde mesela Cumhurbaşkanımızdan yana, yeni sistemden yana olduğunu görürlerdi. Ama bunu görmediler. Bunu görmediler, tam tersine son bir çırpınışla hem hayır dediler, hem de siyasal partilerden bazılarına. Bu hangi parti olduğu önemli değil. Bazı yerde en PKK'ya yakın partiyi desteklediler, bazı yerde Ulusalcı Parti'yi desteklediler, bazı yerde Ulusalcı Parti'yi, bazı yerde kendilerince bir kısım siyasal beklentilere girdiler. Yeter ki Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız iktidar olmasın, yeter ki bizim partimiz iktidar olmasın istediler. Ben böyle politik toplumları sivil toplum olarak görmek veya lanse etmek gibi bir alışkanlığı asla doğru bulmuyorum. Yanlış buluyorum bu yaklaşımı. Evet. Bunlar hiçbir şekilde sivil toplum olamazlar. Cemaat, hele dini bir cemaat, hiç olamazlar.
O zaman şu sorunun da cevabını vermiş oldunuz. FETÖ sivil toplum oluşumu mudur?
Hayır,
cemaat
asla,
midir?
Asla değil.
Ben de belki onu biraz eklemede bulunayım. Maalesef bu terör örgütü dini figürleri çok güçlü bir şekilde kullanıyor. Dini figürleri çok güçlü bir şekilde kullandığı için bazen diğer cemaatlere de hak etmediği şekilde kuşkuyla bakılıyor. Türkiye'de son zamanlarda bunu yaşadık. Dolayısıyla bu örgütle sivil toplumun diğer ne derler, örgütlenmelerini ayırmak gerekiyor. Sivil toplumda insanlar dini gerekçelerle örgütlenebilirler, sportif gerekçelerle örgütlenebilirler, seküler gerekçelerle örgütlenebilirler. Sivil toplum bu anlamda çoğulcu, çeşitliliği içeren bir yapıdır. Bu nedenle bu terör örgütünün yapısından kaynaklanarak, bu terör örgütünün yaptıklarından kaynaklanarak diğer sivil toplum örgütlerine, özellikle diğer dini sivil toplum örgütleri, cemaatleri yönelik bir kuşkuyu işaret edersek, barındırırsak, korkarım bundan da en fazla FETÖ faydalanır. Çünkü bunu da çok ciddi bir şekilde kullanır. Kendisini temize çıkaracak bir mekanizmayı oradan devşirebilir. Dolayısıyla FETÖ'yü bir terör örgütü olarak işaret etmek gerekiyor. Niye? Az önce de ifade ettiğimiz gibi bir şekilde, Sayın Vekilim de ifade etti, insanı alan, küçükken alan, değiştiren, dönüştüren ve zehirleyen bir yapısı var. Bizim sivil toplum örgütlerimiz, özellikle dini örgütlerimiz çok ciddi bir geleneğe sahiptirler. Köklü bir geleneğe sahiptirler. Osmanlı geleneğine vurgu yaparlar, Selçuklu geleneğine vurgu yaparlar, As-ı Saadet geleneğine vurgu
yaparlar. Aslında asla politik amaçları, hevesleri olmaz
tabii,
onların.
Tabii.
Hedefler olmaz. Evet.
Ama bu sivil toplum, bu FETÖ'de bir geleneğe vurgu yoktur. Son derece köksüz bir örgüt. 1970'lerle kurulmuş köksüz bir örgüttür. Dolayısıyla bir medeniyet vurgusu da yoktur. Bunu belki biraz analiz etmek gerekir psikologlar.
Doğru.
Niye böyle? Çünkü buradan eğer köksüz olmamış olsa, medeniyete vurgu yapmış olsa, İslam medeniyetindeki çoğulculuğu, farklılığı, çeşitliliği ve toplumla barışık olmayı, esasen bir medeniyet, bir barış, bir huzur geleneğini görmüş olacak bağlıları. Özellikle buradan koparılıyor ki İslam içerisinden bir kendilerinin anladığı, kendilerinin bildiği bir terör üretilmiş olsun. Dolayısıyla bununla kesinlikle diğer sivil toplum örgütlerini ve cemaatleri ayırmak gerekir ki sivil oluşumlar zarar görmemiş olsun.
FETÖ sadece Türkiye için mi tehdit Sayın Uslu?
Hayır. Az önce hocam da belirttiler. Şu anda bütün ülkeler için tehdittir. Çünkü bütün ülkeleri kontrol etmek, bütün ülkeleri de gerekirse darbe girişiminde bulunmak üzere uluslararası bir kurgunun unsurudur ve kimlerin yönettiği de bellidir. Yani Türkiye'ye iade etmeyenler, suç örgütünü Türkiye'ye iade etmeyenler, gerekli evraklar verildiği halde her kimlerse bunları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla yani bir taraftan ticari savaşlar, bir taraftan ekonomik savaşlar, bir taraftan işte diğer bilinen klasik savaşlar devam ederken bir taraftan da FETÖ örgütüyle bir tür soğuk savaş devam etmektedir. Ve ülkelerin yönetimine müdahale anlamında çok ciddi bir çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Fakat sevindirici bir gelişme şu: bunların aşağı yukarı 170 civarında okuluna el konulmuş durumda Maarif Vakfı marifetiyle. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bu önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Ve FETÖ'nün gerçek yüzü şu anda dünyada görülmüş durumda. Fakat Batı'daki aymazlığı bizim anlamamız zor. Dünyada nitekim Batı kendisi anlamak istemiyor. Halbuki son Kudüs kararında Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnız kalmış olması bile aslında bir tepkinin sonucudur. Yani siz yanlış yapıyorsunuz, adaletsiz davranıyorsunuz, hukuksuz davranıyorsunuz. Gücü elinizde bulundurduğunuz için benim her söylediğim doğrudur, her söylediğim kanundur zannediyorsunuz. Dünya beşten büyüktür zannediyorsunuz. Za bir tepkidir bu açıkça. Ama ne yazık ki Batı bunu anlamamış gözüküyor. Batı'nın anlaması için ne yapmak lazım bilemiyorum ama Batı'da çok ciddi bir liderlik sorunu olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Nitekim Avrupa Birliği'nde liderlik sorunu ortaya çıktı. Geçmişte Avrupa Birliği en ciddi sorunları ortaya da tartıştırıp zamanla olgunlaştıktan sonra çözebilirken şimdi çözemez oldu. Nitekim ortak para birimine gerçekleştiremediler. Hala nitekim Brexit marifetiyle İngiltere, Birleşik Krallık ayrılmaya başladı. Nitekim ortak para birimini gerçekleştiremediler, ortak anayasayı gerçekleştiremediler, ortak bir dış politika oluşturamadılar, ortak savunma birliği oluşturamadılar, ortak asker gücü oluşturamadılar vesaire vesaire. Bunların hepsi çok ciddi liderlik, güçlü liderlik sorunu çıkartıyor. Ve Batı şu anda bir kısır döngü yaşıyor ve ABD Başkanı da ne yazık ki Trump da bütün bu gelişmelerden istifadeyle bunu ABD'nin biraz daha güç kazanması için kullanmaya çalışıyor. Bu apaçık ortada ve bu anlamda gerekirse FETÖ'yü kullanmak dahil ya da S-400'ü almamızı bahane ederek Türkiye'ye karşı çıkmak dahil ya da demokrasi konusundaki ikiyüzlükler ortadayken veya işte Suriye'deki savaş ve bombalar devam ederken, sivil halk orada öldürülürken sessiz kalmak, ilgisiz kalmak gibi yani aklın ve vicdanın kabul etmediği her yolu, her yöntemi uyguluyorlar maalesef. Bunlar.
Evet. Sayın Hocam, az önce 170'e yakın ülkede örgütlendiğini ifade ettiniz. FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, aslında tüm dünya için de bir tehdit arz ediyor. Batı'nın rolü nedir efendim burada?
Şimdi genellikle yurt dışından yetkililerle görüştüğümüzde böyle bir eğilimdeler bu. Türkiye'nin terör örgütü Türkiye için bir tehditmiş gibi söylüyorlar. Biz de onlara karşı şunları söylüyoruz, Sayın Vekilim de ifade etti. Şimdi kaç ülkede örgüt olduklarını çok net bilmiyoruz. 160 diyoruz, 170 diyoruz. Niye? Çünkü hiçbir ülkede kendi kimlikleriyle, kendi kurumlarıyla, kuruluşlarıyla açık, şeffaf bir yapılanmalar yok. Değildir. Her ülkede farklı isimlerle, o ülkedeki geçerli düşünceye göre, ideolojiye göre, bazı ülkelerde liberal görünerek, bazı ülkelerde sosyalist görünerek, bazı ülkelerdeki dini yapılara yakın görünerek çok farklı örgütlerle, farklı ne derler, derneklerle örgütleniyorlar. Dolayısıyla FETÖ'nün kaç ülkede örgütlü olduğunu bilemememiz bile bu örgütün yapısını ele veriyor. Şunu söylemek gerekiyor. Eğer FETÖ sadece Türkiye için, Türkiye'de bir terör örgütüyse, Türkiye için bir tehditse niye 160-170 ülkede örgütleniyor? Bir de şu soruyu da sormak gerekiyor. Belki FETÖ'yü ilk çözen, o zamanlar maalesef Türkiye'de böyle bilinci yoktu. İlk çözen ülkelerden birisi Rusya oldu. FETÖ'nün küresel aktörlerle, özellikle Amerika'daki bazı istihbarat servisleriyle çok yakın ilişki içerisinde oldukları Rusya tarafından çok net bir şekilde fark edildi. Şimdi Türkiye'den bir sivil toplum bunu kendilerini ifade ederken çok dini terminolojilerle ifade ediyorlar. Efendim birileri kalkmış da Afrika'daki falan ülkeye gitmiş ya da komünist falan devlete gitmiş de bütün kapılar açılmış. Böyle bir şey mümkün mü? 170 ülkede örgütlenebiliyorsa bu örgütün arka planda mutlaka onlara o kapıları açan, o kapıları kolaylaştıran küresel aktörler var demektir. Fakat küresel aktörlerin anlamak istemediği belki de şu. Bu terör örgütü hiçbir zaman çalıştığı insanlara ne derler sadakat göstermemiştir. İçinden insanları belki ilk başta derlerken o iyi analiz edilmeli. Bir defa okullar yurt dışından 160 ülkeden bizi dinleyen insanlar lütfen dikkat etsinler. Türkiye tecrübesi çok ağır, çok acı, çok gözyaşlarıyla dolu bir tecrübedir. Kendileri de aynı şeyi yaşamak istemiyorlarsa bu tecrübeyi lütfen değerlendirsinler. Çocukları bu okullara gittikten sonra bu çocukları Sayın Vekilim önce aileden koparıyorlar.
Evet.
Sonra içinde yaşadığı toplumdan koparıyorlar. Evet. Sonra o toplumun kutsalı olan Türkiye için Müslüman bir geleneği tarihinden, tarihi yorumundan, çoğulcu yorumundan koparıyorlar. Ve sadece kendileri için bir, kendilerinin bildiği bir şeye itaat ettiriyorlar. Dolayısıyla küresel aktörlere, bunları kullandığını düşünen küresel aktörlere sorum şu. Kendi ailesine sadakati olmayan, kendi milletine, toplumuna sadakati olmayan, kendi dini yorumuna sadakati olmayan bu terör örgütünün o ülkelere mi sadakati olacak? Dolayısıyla bugün Türkiye yaptıklarını çok rahatlıkla ve çok daha şiddet bir şekilde bugün onları kullandığını düşünen ülkelere, Avrupa ülkelerine, Amerika'nın tamamını da suçlamak gerekmiyor ama Amerika'da çünkü çoğulculuğu destekleyen önemli unsurlar da var. Bu örgütle iş tutan insanlar da çok rahatlıkla yapabilirler. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söylememiz gerekiyor. FETÖ belki şu an Sayın Vekilim geldiğimiz noktada en az Türkiye için tehdit. Niye? Çünkü Türkiye artık biliyor. Bunda bu konuda farkındalık oluşmuş. Bu konuda çok açık bir mücadele yürütmüş. Ama bu örgütün iç yüzünü, gerçek yüzünü bilmeyen ülkeler için daha fazla tehdit.
Aslında iki yılda geldiğimiz noktada çok önemli yol kat ettik. FETÖ tehdidi bitti mi Sayın Uslu?
Şimdi doğrusu bitirmek için uğraşıyor hükümetimiz. Ama bittiği tam olarak söylenemez. Çünkü bu örgütün 2012 yılında ortaya çıkan ve MİT müsteşarını 7 Şubat itibariyle tutuklama girişiminden itibaren 2012'den 2013'te, 2014'te, 2010 ve daha sonraki 2016'ya kadar süren süreçte çeşitli girişimler oldu. Yani belli ki devam ediyor bunlar. Bunlar jandarmada, yargıda, eğitim sisteminde, şurada burada her yerde örgütlendiler. Bir sınav sorularını çaldıkları apaçık çıktı ortaya. Bunlar biliniyor. Nitekim yetenekleri müsait olmayanların bile kazandırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bunların yargıdan kanun hükmünde kararnamelerle kimlerin ne kadar atıldığını, yargıdan, askeriyeden atıldığını biz biliyoruz. Polisten atıldılar, işte diğer jandarmadan atıldılar, öğretmenlikten atıldılar filan. Kamu görevlerinden atılanlar var. Bunların sayılarının ne olduğunu henüz bilemiyoruz biz ama doğrusu çok sayıda insan atıldı. Hal böyle olunca nitekim dünkü Genelkurmay Başkanımız, Milli Savunma Bakanı olan Genelkurmay Başkanımızın bir konuşması var. Diyor ki, ordudan FETÖ temizlendikçe ordumuz güç kazanıyor diyor.
Kesinlikle.
Bu çok enteresandır bu söz.
Sadece ordumuz değil, bütün kurumlar güç kazanıyor
ve artık kendisi olmaya başlıyor tabii, Türkiye tabii. Güç kazanıyor. Böyle olunca yani kurumlarda hala takiye yapanlar, kendisini gizleyenler var. Bunlar çok net gözüküyor. İşte belediyelerde var, belki siyasette var mı bilemiyorum. Siyasette pek temizlendi tabii bunlar. Ama nerede varsa bunlar Türkiye'nin düşmanı. Bunlar belli ki mankurtlaştırılmış ve belli yerlere hizmet ediyorlar. Ama benim esas söylemek istediğim başka bir şey var. Bu küresel aktörler dediğiniz kurumlar, dün El-Kaide'yi dünyanın başına bela ettiler. Bugün DAEŞ'i bela ediyorlar dünyanın başına. Ve neredeyse PYD ve YPG gibi PKK'nın uzantılarını bunlar görmezden geliyorlar. Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar, özgürlükler diyorlar ama bu konularda bu kavramları sadece kullanıyorlar bunlar dolgu malzemesi olarak. Bunun gereğini yerine getirmiyorlar. Nitekim Türkiye NATO üyesi ülkesi olmasına rağmen, NATO'nun sınırlarını korumak, NATO'nun birinci derecede görev olmasına rağmen ne yazık ki NATO sesini çıkartmıyor. İşin enteresanı Türkiye itidal tavsiye ediyorlar. Güzel bir söz var. Cemil Meriç ait zannediyorum. Diyor ki bu günler geçecek elbet. Bu günlerden sonra bizim hatırlayacağımız dostlarımızın sessizliği olacaktır diyor. Gerçekten dost zannettiklerimizin gerçekte Türkiye'nin kuyusunu kazdıklarını çok net bir şekilde görmüş olduk bu süreçte. Onun için benim kanaatim bu süreç devam ediyor hala. Belki Türkiye'nin seçimler erken yapmış olması, belki Türkiye'nin sistem değişikliğiyle makas değiştirmiş olması devletimizin bu anlamda mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Ve dikkat ederseniz içerideki yerli işbirlikçilerle dışarıdakiler, yani Avrupa Parlamentosu, ABD seçimler konusundaki endişelerini dile getirdiler. Seçimler ertelensin demeye getirdiler. Ve her fırsatta seçimlere karşılıklar. Oysa demokraside biliyoruz ki düğümü halk çözer. Bütün dünyada böyledir. Niye halkın çözümünden rahatsız oluyoruz? Kim rahatsız oluyor? Bunu anlamak mümkün değil. Burada çifte standartlar ortaya çıkıyor işte.
Hocam eklemek istediklerim.
Evet, tabii sorunuzun iki boyutu var. Kat ettiğimiz mesafe ve tehdit bitti mi? Şimdi öncelikle gerçekten çok şükretmemiz gerekiyor kat ettiğimiz mesafe açısından Sayın Vekilim. Ben 2010'larda bir yine kamu kurumunda çalışıyordum. O zamanlar sürekli bürokratlara komplolar kuruyorlardı. Bana da bir iftira atmışlar, komplo kurmuşlardı. Ve Amerika'daki terörist başının öylesine bir saygınlığı vardı ki 2010'larda. Biz bir arkadaşımızla bir araya gelip neredeyse konuşmaktan çekiniyorduk. 2014'teydi, 17-25 Aralık operasyonlar olduğunda ve Hakan Bey'e yaptıkları operasyonlar operasyon yaptıklarında bunu en fazla sevinenlerden birisi ben oldum. Niye? Çünkü artık gördüğümüz, bildiğimiz şeyi konuşabilir hale geldik. Hı-hı. Yani o yıllarda bugün bu terör örgütü hakkında bunları konuşabilmeyi hayal etmek bile mümkün değildi.
Evet.
İşte 17-25'ten sonra Profesör Levent Korkut bir ara bir görüşmemizde dedi ki, hocam böyle bir tehdidi ilk kez siz bahsetmiştiniz bize dedi. Ben de dedim ki, Levent hocam sakin ol, o kadar açık söylememişimdir. Önce etrafta kimse var mı diye bakmışımdır. Telefonunuzu bir yere bırakmanızı istemişimdir. Sizi bir kenara çekmişimdir ve kulağınıza eğilerek fısıl fısıl söylemişimdir dedim. Levent hocam da dedi ki, aynen öyle yaptınız hocam dedi. Dolayısıyla bugünleri görebilmek ve bugünleri konuşabilmek aldığımız mesafe açısından son derece önemli. Tehdit bitti mi? Şöyle ayırmak gerekiyor. FETÖ'nün FETÖ hakkında bir farkındalık oluştuğu için bu son derece değerli. Niye? FETÖ esas gücünü insanları kandırmaktan alıyordu. Herkes de herkesmiş gibi görünen, kendi gerçek kimliğini, yüzünü binbir suratlı bir tarzıyla gizleyen yapısından alıyordu. Dolayısıyla bu farkındalık bilindiği için FETÖ çok büyük bir gücünü kaybetti. İkincisi, Türkiye'deki mücadeleyle birlikte, bu mücadelenin küresel etkisiyle de birlikte kurumsal kapasitesini kaybetti. Dolayısıyla FETÖ şu an bir terör inşa etme, bir terör ideolojisi inşa etme, kendisinin bildiği ve inşa etmek istediği bütün dünyada bir küresel istila hareketi inşa etme kapasitesini kaybetti. Bir şeyi inşa etme kapasitesi ortadan kalktı. Ama bir başka potansiyeli var FETÖ'nün. Nedir o? Bu Rus Büyükelçisi örneğinde olduğu gibi bu örgüte bağlı Türkiye'de ve dünyada okullarının, derneklerinin bulunduğu bütün ülkelerde bu örgüte bağlı aramızda dolaşan canlı bombalar var. Dolayısıyla evet, örgütün bir şeyi inşa etme kapasitesi ortadan kalktı ama bir şeyi yok etme kapasitesi ortada hala var. Dolayısıyla herkese zarar verme kapasitesi büyük oranda var. Bu anlamda bütün ülkelere, sadece Türkiye için değil, çünkü her an her şey yapabilecek bir mankurtlar, Frankensteinlar ya da canlı, kanlı robotlar olduğu için ve bunun antikoru da virüsü de tespit edilemediği için bireysel zarar potansiyelleri bütün ülkeler için geçerli.
Evet. Sayın Vekilim, vaktimiz de çok azaldı efendim. Son bir soru olarak size sorumu yönelteyim. FETÖ'den alınacak dersler neler?
Valla çok ders alınacağını düşünüyorum. Ben bir defa devletimizin ders aldığı ortada. Çünkü üniversitelerde şurada burada ne kadar adam varsa bunların hepsinin dışlanmış olması çok önemli diye düşünüyorum. Yani bundan böyle ben surete haktanım diyen herkese itibar etmemek kesinlikle lazım. Ben cemaatim, dini cemaatim diyen herkese itibar etmemek lazım. Ben sivil toplum diyen herkese itibar etmemek lazım. Herkesin ne yaptığı, ne ettiği ortada. Yaptıklarıyla söylediklerinin örtüşüyor olması lazım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu arada halkımızın da son derece uyanık olması lazım. 15 Temmuz'da vatana, millete sahip çıkmak konusunda, tankların önüne yatmak konusunda çok canhıraş bir şekilde kavga veren halkımızın bu tür şeyleri, illegal örgütleri besliyor olmaması lazım, destekliyor olmaması lazım. Bu konuda çok uyanık olmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah bu konularda epey bir ders çıkardığımızı düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kudret Hocam, eklemek istediğiniz var mıydı efendim?
Evet, tabii FETÖ ile mücadeleden ve FETÖ'ye karşı yapılan mücadeleden gerçekten alınacak çok dersler var. Verilecek çok dersler var. Öncelikle milletimiz tüm dünyaya bir terör örgütüyle, bir darbe girişimiyle barışçıl bir şekilde, demokratik bir şekilde nasıl mücadele edilir, bunun dersini verdi. Eğer böyle bir olay dünyanın başka bir yerinde olsaydı, milyonlarca insan sokaklarda olmuş olsaydı, suçlamak için söylemiyorum ama pek çok ülkede yağmalar, hırsızlıklar ya da iç kargaşalar, çatışmalar mutlaka beraberinde gelirdi. Ama o gün sonrasında demokrasi nöbetleriyle milyonlarca insanlar sokaktayken bir tek karınca bile incitilmedi Sayın Vekilim. Dolayısıyla biz dünyaya bir ders verdik. Demokratik bir şekilde bir terör örgütüyle nasıl mücadele edilir, nasıl püskürtülür. Sayın Vekilim de ifade ettiler. Burada belki önemli bir şey, her söylenene iyi niyetle inanmamak gerekiyor. Bu insan olmanın bir gereği aynı zamanda, yani karşı tarafın iyi niyetli olduğunu düşünmek, ama buradan çok ağır bir şekilde, çok ağır bedeller ödeyerek maalesef çok dersler çıkardık. bir hadis olduğu söylenir. Cehennemin basamakları iyi niyetle döşenir diye. Dolayısıyla özellikle dini terminolojiyi kullanan, bu başka terminoloji de olabilir, seküler terminoloji de olabilir. Her türlü terminolojiyi kullanarak bize yaklaşmak isteyenlerin iyi niyetleri konusunda eskisi kadar iyi niyetli olmamamız gerekiyor. Bu bir insani zaaf, karşıdakinin iyi niyetli olduğunu düşünmek olağan bir şey ama buna bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Ve belki de son olarak şunu ifade etmek gerekiyor. FETÖ çok kötü bir miras bıraktı Sayın Vekilim. Örgütlenme olarak bıraktı, belki başka şeyler olarak bıraktı ama bir de ahlakını bıraktı. Nedir o ahlak? Amaca ulaşmak için her şeyi meşru gören, her türlü komployu yapabilen, her türlü iftirayı atabilen, her renge girebilen bir kötü ahlak bıraktı. FETÖ ile mücadele ederken de FETÖ sonrasında da bizim kendimize ait ahlakımızdan asla taviz vermememiz gerekiyor. Kendi ahlakımızla ahlaklanmamız gerekiyor. FETÖ ahlakıyla değil. Ben de böylelikle burada bitirmiş olayım. Tekrar şehitlerimizi rahmetle anmış olalım. Belki yurt dışında 160 ülkede bu örgütün okulları hala var. Onlara bir kez daha çağrıda bulmuş olalım. Bu örgüte çocuklarını gönderen insanlar bir kez daha dikkat etsinler, bir kez daha gözden geçirsinler. Pek çok ülkede kapatılmakta ama hala örgüt belki Türkiye'deki kadar güçlü olmasa da orada ikna etme kapasitesi var. Lütfen aileler en kısa sürede bu çocukları o okullardan alsınlar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Çeşme Cihan programının sonuna geldik. Konuklarımız 24, 25, 26. dönem AK Parti Çorum Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski idare amiri Salim Uslu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kudret Bülbül'dü. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.